Anlat bana. Ne olur. Sevgili peygamberime anlat. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırlat. Her şeyimizi ona borçluyum. En evvel peygamberime anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolumu aydınlat.
Sevgili peygamberim. 3. kaset. Annelerin annesi, annemiz, Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz. İleride peygamberimize zevci olarak seçilmişlerin seçilmişi. Emsalsiz bir güzellik ve bu güzelliğin nurlandırdığı üstün akıl, erişilmez iffet, gıptalar ötesi haya ve engin edep. Arap'ın en soylularından ve Tahire, temizlerin temizi unvanlı zengin bir kadın. Beyi vefat etmiş. İsteyeni çok. Fakat bu üstün insan tevazu içinde yaşıyor ve İncil, Tevrat gibi ilahi kitapları tetkik ediyor. Hatice radıyallahu anha annemiz bugünlerde bir rüya görüyor. Ay gökyüzünden inerek göğsünden giriyor ve nuru kollarından dışarı çıkıyor. Bütün yeryüzü bu nurla ışıl ışıl. Cihan nurla yıkanıyor. Hayran kalınacak, aklı alacak bir güzellik. Bu manzara hiç bitmese. Ama seyrine doyulmayan manzara, annemiz uyanırken bitecek ve istikbalde hakikatine kavuşmak üzere rüyayı yorumlatmak için Varaka bin Nevfel'le görüşecektir. Varaka, Hatice validemizin amcasının oğlu. Putlara tapmayan bir alim kimse. Yaşlı adam, rüyayı ilminin rehberliğinde isabetli bir şekilde tabir etti.
Şunu bilin ki, ahir zaman peygamberi dünyaya gelmiştir. Kureyş kabilesinin Beni Haşim kolundan biri. Ya Hatice, sen bu peygamberle evleneceksin. Evliliğinizde ona vahiy gelecektir. İlk iman eden de sen olacaksın. Bu dinin nuru bütün alemi dolduracaktır. İşte rüyan.
Hazreti Hatice aldığı cevaba çok memnun oldu. Demek ki taçların en yücesi kendi başına konacaktı. Şimdi dikkatle ama kimseye bir şey belli etmeden Varaka bin Nevfel'in anlattıklarının aslına ereceği günleri gözlüyordu. Acaba kimdi bu müstakbel peygamber? Kimdi saadetinin sultanı olacak insan?
O günlerde insanların en hayırlısı, aziz ve sevgili peygamberimiz 25 yaşına gelmişlerdi. Bir gün halaları Atike Hanım, Ebu Talib'e gelerek yeğenlerinin evlenme yaşına girdiğini, bir çaresine bakmak lazım geldiğini hatırlattı. Ebu Talip kardeşine hak verdi.
Doğru diyorsun. Zihnim hep yeğenimizin evlenme meselesiyle meşgul. Ama bu sırada elimizde bir hayli sıkışık.
Hatice Hatun'un Şam'a kervan yollayacağını ve kervanı emanet edeceği emin bir insan aradığını işittim. Bu insan yeğenimiz olabilir. Zaten ona herkes Muhammedül Emin demiyor mu? Ondan daha emin, daha dürüst kimse yok ki. Böylece biraz para kazanır. Eğer fikrimi isabetli buluyorsan Hatice ile konuşabilirim.
Ebu Talip razı oldu ama gönlü şanlı yeğenine bu işi layık görmüyordu. Bir de Şam Yahudilerinin vereceği tehlike vardı. Fakat çare de yoktu. Zira düğün yapacak imkandan mahrumdu.
Hakikaten Hatice annemiz Şam'a gidecek kervanla satılmak üzere yüklüce bir mal gönderecekti. Bu maksatla kendisini temsil edecek, hakka hukuka riayet eder dürüst birini arıyordu. O, bu evsafta birini ararken bir gün kapısı çalındı.
Gelen Hatice Hanım'dı. Hatice anne onu kabulden sonra
Ey Arap'ın hanımefendisi. Gerçi gelişin canıma minnet ama bir emrin mi var?
Bilmiyorum, duymuşluğun var mı? Benim bir yeğenim var. İsmi Muhammed bin Abdullah'tır. Babam Abdülmuttalip, kardeşim Abdullah vefat edince torununun yetişmesini bizzat kendi üzerine aldı. Ve dünyasını değiştirmeden evvel onu oğullarından Ebu Talib'e emanet etti. Ve hakkında birçok dikkat çekici güzel şeyler söyledi. Bambaşka bir insan olan yeğenim şimdi 25'inde. Evlenme çağı. Gel gör ki Ebu Talib'in düğün yapmaya kudreti yok. Şam'a kervan göndereceğin kulağıma geldi. Eğer yeğenime bu işi emanet edersen bir miktar para kazanmış olur. Sana minnettar kalırız.
Zeki Hatice anne anlatılanlarla rüyası arasında bir mana bağı gördü. Çok sevindi. Herhalde son peygambere, nuru ile cihanı parlatacak olana dair izleri bulmuştu.
Muhammed'i duydum. Doğru ve emin bir insan olduğunu işitiyorum. Böyle bir insana, başkasına takdir ettiğim ücretin çok daha fazlasını severek veririm. Ama gene de onu bir kere görmem lazım. Zira bildiğiniz gibi bir ticaret kervanının idaresi zor bir meslektir. Bu sebeple bu çetin işi başarıp başaramayacağını kendisini görerek kanaat sahibi olmak istiyorum.
Aslında Hazreti Hatice'nin maksadı başkaydı. Tevrat ve İncil'de son peygamber anlatılıyordu. Bir müddet sonra Atike ile El-Emin ünvanlı emsalsiz genç, İslamiyet'ten önce de sonra da Tahire lakabını hakkıyla taşıyan sevgili annemizin evinde ve onun karşısındaydılar.
Yüksek misafirlere en itinalı hizmetler, en içten sevgilerle sunulurken, Hazreti Hatice, Tevrat'ta ahir zaman peygamberi için verilen bilgilerle Habibullah arasında mukayese yapıyordu. Neticede Hatice anne, bu gencin istikbalin muhteşem peygamberi olacağına kesin olarak kanaat getirdi. Ve rüyasının da Muhammedül Emin'le alakalı olduğunu açık seçik anladı. Her şey gün gibi ortadaydı. Atike ile ücret meselesini de görüştükten sonra kervanın sefere çıkacağı günü tespit ettiler ve Efendimizle Atike oradan ayrıldı. Ev sahibesi peygamberimize seferde giymesi için bir elbise vermişti. Hazreti Hatice, Efendimiz'e önce hediye ettiğinden başka kıymetli bir elbise daha aldırdı. Gösterişli bir deveyi süsleyip donatarak, kölesi Meysere'ye şunu tembih etti.
Kervan Mekke'den uzaklaşıncaya kadar, Muhammedül Emin yol elbisesini giyecek ve basit bir deveyi kendi sürerek gidecektir. Ama şehirden uzaklaşınca, ona şu elbiseleri hediye ettiğimi söyleyerek giymesini rica et. Ve bu süslediğimiz deveye bindir. Ve yularından kendin çek. Onun emrinde ve hizmetkarısın. İzni olmadan hiçbir iş yapma ve kendisini tehlikelere karşı korumaya çalış. Ayrıca işleri bir an evvel bitirip çabuk gelmenizi bekliyorum. Gecikmeniz Kureyş ve Beni Haşim nezdinde mahcup olmamıza sebep olur. Şayet bu söylediklerimi yapabilirsen seni bol malla memnun edeceğim.
Hareket günü meydan şehir ve vedalaşmaya gelenlerle dolmuştu. Efendimizin halası Atike Hanım o asil yeğenini elinde deve yularıyla görünce katlanılan bu mecburiyetten dolayı çok üzüldü ve ağlayarak,
"Ey Abdülmuttalip, ey Zemzem kuyusunu bulan ve ey Abdullah, yattığınız yerden başınızı kaldırın da evladınızı görün."
Ebu Talip fenalaştı. Sevgili peygamberimiz üzüldüler. Hiçbiri Hazreti Hatice'nin onu halkın nazarından saklamak için böyle giydirdiğini ve kısa bir zaman sonra sultanlar gibi giyinerek göz alıcı bir deveye bineceğini bilmiyorlardı.
Kervan hareket etti. Kalabalık yavaş yavaş dağılıyor. Kervan tamamen şehirden uzaklaşınca Meysere Efendimiz'e gelerek emrinde olduğunu söyledi ve Hatice validemizden aldığı kıymetli elbiseyi takdim ile giymesine yardımcı olduktan sonra bu iş için ayrılmış deveyi getirdi ve Efendimiz üzerinde olduğu halde hayvanın yularını kendisi çekmeye başladı. Sevgili Peygamberimize yapılan bu imtiyazlı muamele aynı seferde bulunan Ebu Cehil ve Şeybe'yi haşetten çatlattı. Meşeri'yi kışkırtmaya başladılar.
Şu yetime nedir bu iltifat? Üzerindekini al, eskileri giydir. Ona ağır işler ver. İşlerin altından kalkamayıp ezilsin.
Alemlere rahmet olarak gelen bu genç ne yapmıştı ki onlara? Hiçbir şey. Hasetler Efendimiz'deki iyiliği çekemiyorlar.
Ne oluyor size? Sizin köleniz değilim herhalde. Hatice Hanım'ın kölesi olduğuma göre bana niçin karışırsınız? Hanımefendinin emir ve talimatı böyle, anladınız mı?
Dünyada sadece kötüler yaşamıyorlar ki. Aynı seferde bir de kadir bilir bir yolcu var. İsmi Huzeyme bin Hakim Süreni. Huzeyme aynı zamanda Hatice anneye akraba. Az evvelki nadanların yetim diye horladıkları iki cihanın sultanını öyle sevdi ki az zamanda onunla dost olma bahtiyarlığına kavuştu ve hep birlikte oldular. Ebu Cehil ile Şeybe zalimlerinin habis sözlerinden sonra Huzeyme'nin Efendimiz'e dostluk elini uzatması, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kalbini ne kadar ferahlandırmıştır. Kervan Busra'ya geldiğinde Rahip Bahira'nın manastırına yakın bir yerde mola verdi. Geçen zaman içinde Bahira vefat etmiş ve yerine Nestura rahip olmuştu.
Peygamberimiz dinlenmek için bir kuru ağacın altına oturdular. Ağaç hemen yeşerdi, çiçek açtı ve meyve verdi. Çevrede bulunan diğer ağaçlar da yapraklarla donandı. Bu inanılmaz hadiseye pencereden bakarken gözleriyle şahit olan Nestura bir hızla aşağı inerek elinde bir sayfa olduğu halde bu farklı yolcunun yanına geldi ve soluk soluğa
"Lat ve Uzza hakkı için ismini söyle.
Bana bundan daha ağır bir söz söylenmemiştir," dediler.
Rahip aldığı cevap üzerine bir elindeki kağıda bir yabancının yüzüne baktı. Ve sonunda Meysere ile Huzeyme'ye dönerek
"Allah için söylüyorum ki bu son peygamberdir,"
dedi ve iç geçirerek
"Ah, keşke ben de ona vahiy nazil olacak zamana erseydim ve kendisine iman etseydim,"
diyerek Meysere ve Huzeyme'yi şiddetle sarsan sözlerini tamamladı. Sonra Nestura, Huzeyme ve Meysere Efendimizin yanından uzaklaştılar. Sevgili Peygamberimize dair sohbet ediyorlardı. Meysere kızgın güneşte iki kuşun Efendimizin başı üstünde uçarak gölge yapmasını, ayaklarının altından su fışkırmasını, alnındaki nuru, elini sürdüğü yemeklerin çoğalmasını ve hasta develerin iyileşmesini anlattı.
Uzun zamandır Allah'ın sevgilisiyle konuşma devletine kavuşmayı gözlüyordum. Elhamdülillah şimdi bu şerefe nail oldum. Size dost nasihatim şudur. Bu sayfada yazılı olduğuna göre gerçi o herkese galip gelecektir. Lakin yine de düşmanlarından sakınmak lazım. En can düşmanı Yahudiler. Bu sebeple yanından fazla ayrılmayıp ve beni dinlerseniz Şam'a gitmeyin. Zira orada Yahudiler çoktur. Kötülük yapmalarından korkuyorum.
Meysere ve Huzeyme, Rahip Nestura'yı dinleyerek getirdikleri malları Busra pazarına satışa çıkardılar. Mallar, bereket sebebi sevgili Peygamberimiz hürmetine güzel karlarla satılıyordu. Efendimiz de bizzat satış yapıyorlar. Böyle mal satarken bir müşteri, Peygamberimizin söylediği fiyatın doğruluğuna inanmayarak
"Sen Mekkelisin galiba."
Efendimiz sorusuna "Evet" diye karşılık verdi.
"Doğru söz bu söylediklerin."
Meysere ve Huzeyme'ye döndü.
"Vallahi son peygamber bu arkadaşınız olacaktır. O mevcudatın özüdür. Bu alem ve öte alem onun yüzü suyu hatırına halk edilmiştir.
Dedi ve malı satın alarak gitti. Efendimiz Meysere ve Huzeyme Hazreti Hatice'nin mallarını bu sırada dolgun kârla satarak Şam'a gitmediler. Meysere ile Efendimiz dönüşe geçtiler. Bir konaklama yerine geldiklerinde Hazreti Ebubekir de kendilerine katıldı.
Meysere hemen Efendimizin develerini kıymetli örtülerle donatmaya başladı. Hanımefendi haberi götürene deveyi üstündekilerle hediye eder. Bunu bildiğim için aziz arkadaşımızın iyi bir hediyeye kavuşmasını arzu ediyorum diye cevap verdi. Tam bu sırada Ebu Cehil de yanlarına gelmişti. Konuşulanları işitince lafa karıştı.
Muhammed tecrübesizdir. Daha evvel sefere çıkmadığı için yolları da iyi bilmiyor. Başkasını gönderin.
Meseleden önce Ebu Bekir atılarak bütün alem onun çocuğu sayılır buyurdular.
Meysere bir mektup yazarak Hatice anneye verilmek üzere Peygamberimize teslim etti. Efendimiz yola çıktılar. Bir zaman gittikten sonra uyku bastırdı. Bu sırada deve yolu kaybetti. Yüce Allah hemen Cebrail aleyhisselamı göndererek deveyi tekrar yoluna çektirdi ve 3 günlük mesafeyi bir anda kat ettirerek tayyi mekanla Mekke'ye ulaştırdı. Kervanın dönüşü yaklaşınca Hazreti Hatice bir grup cariye ile evin damına çıkar, gelen olup olmadığına bakardı. Yine böyle bir gün Hazreti Hatice ile cariyeler bir taraftan konuşup bir taraftan ufku aşıp gelen yolları gözlerken birini fark ettiler. Evet, bir gelen vardı ve 2 kuş bu gelen yolcuyu yakıcı çöl güneşinden koruyordu. Gelenin sevgili peygamberimiz olduğunu Hatice anne herkesten evvel tanıdı ama belli etmedi. Peygamberimiz nihayet yanlarına geldi ve dua ederek mektubu verdi. Meysere şunları yazmıştı.
Bu defa çok kâr ettik. Muhammedül Emin'in bereketiyle kazancımız umduğumuzdan fazla oldu.
Hatice radıyallahu anha mektuba çok memnun olarak bir teşekkür mektubu yazıp Peygamberimize teslim etti ve deveyi ziynetleriyle birlikte alemlere rahmet olarak gönderilmişe hediye etti. Resulullah mektubu alarak aynı gün içinde kervana yetişti. Böyle bir şey imkansız olduğu için Ebu Cehil sevinerek Meysere'ye,
"Bak beni dinlemedin. İşte yolunu şaşırmış geri geliyor. Al bakalım."
dedi. Meysere müteessir oldu. Ama biraz sonra Peygamberimiz gelerek cevabi mektubu verince her şey değişti ve Meysere,
"Ey Ebu Cehil, işte Hatice'nin mektubu. Demek ki sen şaşırmışsın."
Bir kölenin bu sözleri Ebu Cehil'in soruna gitti.
"İnanmıyorum. Bu kadar mesafe aynı günde gidip dönülemez. Ben şimdi işin aslını öğreneceğim. İşte kölemi gönderiyorum. Yalan söylediğini ortaya çıkaracağım."
dedi ve kölesini Mekke'ye yolladı. Ebu Cehil'in kölesi Hazreti Hatice'ye gelip müjde vererek müjde isteyince Hatice annemiz,
"Muhammedül Emin müjde getirmişti. Sen niçin geldin ki?"
diyerek hayretini bildirdi. Köle mahcup halde geri döndü ve Ebu Cehil'in yanına vardığında olanları anlattı. Ebu Cehil hakikati kabul edeceğine daha da kinlendi.
Kervan kafileyle Mekke'ye giderken Hatice validemiz penceresinden gelenleri görüyordu. 2 kuş Efendimizin başı üstünde gölge yapıyor ve o alnında gün gibi parlayan nurla herkesten ayrılıyordu. Hatice anne Meysere'yi kabul ettiğinde ona Efendimizin başı üstünde gördüğü ve aslında melek olan 2 kuşu anlatınca Meysere,
"Bütün yolculuk boyunca kuşlar başının üstündeydi."
dedi ve yaşadıkları ilahi hadiseleri, rahibin söylediklerini, develerin iyileşmesini, neler olmuşsa tek tek ona bildirdi. Hazreti Hatice, Meysere'den bildiklerini saklamasını rica etti. Son olarak Peygamberimiz de Meysere Bursa'dan getirdikleri malları da Mekke pazarında satarak parasını Hazreti Hatice'ye teslim ettiler. Yapılan hesapta Hatice validemizin gerçekten bu seferde ötekilerden çok kâr ettiği anlaşıldı ve çok memnun oldu. Para ve hediyelerle hizmeti geçenleri sevindirdi.
Hatice anne şahit olup işittiklerini tekrar Varaka bin Nevfel'e götürdü.
Muhammed Ülemi'nin son peygamber olacağına hiçbir şüphe kalmamıştır. Naklettiklerinizin anlamı budur.
Şam seferinin üzerinden 3 aya yakın bir zaman geçmiş olduğu halde Hatice validemizi meşgul eden bu evlenme planıdır. Aklı fikri bu işte. Nitekim niyetini akıllı ve tecrübeli bir kadın olan Nefise binti Münebbih sezer ve onu konuşturarak gönlünün muradını anlar.
Sen merak etme, ben bu işi hallederim.
Ve yaşlı kadın hemen efendimizi arayarak bulur, hal hatır sorduktan sonra...
Ya Muhammed, seni izdivaçtan alıkoyan nedir ki evlenmiyorsun?
Kafi miktarda param yok derler. Nefise'nin maksadı da bu cevabı almaktır.
Peki öyleyse iffeti, dini, diyaneti yerinde zengin ve güzel bir kadınla evlenmeye ne dersiniz?
Kim bu hanım diye sorarlar. Nefise kadın düşündükleri evliliğin gerçekleşeceğine dair ilk işareti almış olmanın memnuniyetiyle cevap verir.
Hatice binti Hüveylid.
Kim aracı olacak diye buyururlar. Nefise hatun bundan sonrasını şöyle anlatıyor.
Bu hizmeti ben yapacağım dedim ve Hatice'ye koşarak müjdeyi verdim.
Hatice amcası Amr bin Esed'le amcadadesi Varaka bin Nevfel'i çağırttı. Fikrini onlara açarak aile büyükleri olmaları sıfatıyla yardımlarını rica etti. Hazreti Hatice'nin amcası ve amcasının oğlu sevgili peygamberimize giderek onunla görüşüp düğün gününü konuştular ve yanından ayrıldılar. Haber Ebu Talip ve kardeşlerini şaşırttı. Çünkü bir düğün yapacak mali imkana sahip değillerdi. Onlar bu endişe ve efkardayken peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'in dükkanına gitti. Niyeti kendisini kırmayacak bu dostundan ödünç para almaktı. Ebu Bekir radıyallahu an aziz efendimizi uzaktan görünce kalbindeki sevgi biraz daha kabardı ve kendi kendine şöyle niyet etti.
Muhammed Ülemin benim en yakın dostum ve en makbul arkadaşımdır. Eğer bir şey isterse asla geri çevirmeyeceğim.
Sevgili peygamberimiz yanına vardığında Ebu Bekir Efendimiz arkadaşını biraz üzüntülü gördü. Sebebini anlayınca kasayı açtı ve...
İstediğin kadar alabilirsin.
...diye onu ferahlandırdı.
Peygamberimiz ihtiyacı kadar para alarak bununla düğün hazırlıklarını yaptı. Nikah Hatice annemizin konağında yapılacaktı. Her taraf süslü ve donatılmış. Hatice radıyallahu anha cariye ve hizmetçilerine bundan böyle... hür olduklarını, kendilerini bu düğün hatırına azat ettiğini müjdeledikten sonra ellerine içi altın ve mücevher dolu tabaklar vererek sevgili peygamberimiz konaktan içeri girince mübarek ayaklarına saçmalarını tembih etti. Efendimiz ve amcası Hazreti Hatice'nin evine geldiler. Biraz sonra Ebu Talip ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri de hazırlardı. Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed ve amca çocukları ile kadın ve erkek akrabalar daha önceden gelmişlerdi. Hatice, ikramlık olarak koyunlar kestirip yemekler hazırlatmıştı. Yemekler yendikten sonra Ebu Talip, devrim adeti gereği nefis bir konuşma yaptı.
Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in neslinden, Maad'ın cevherinden ve Mudar'ın kanından yarattı. Ve Kabe'nin bekçisi, Mekke'nin mensubu ve halkın reisi yaptı. Yeğenim Muhammed bin Abdullah her Kureyşli'den üstündür. Kimse onunla mukayese edilemez. Gerçi malı azdır ama mal dediğiniz ne? Bir gölgen. Bir gün burada, yarın başka yerde. Yemin ederim ki yeğenimin itibarı bundan sonra da yükselecektir. İşte bu genç şimdi... sizden kızınız Hatice'yi helallığa istemektedir. muaccel ve müeccel mehir olarak 20 deve teklif etmektedir.
Ebu Talip'ten sonra da Varaka bin Nevfel bir konuşma yaparak Ebu Talib'i tasdik etti. Ve kendilerinin de soylu bir aile olduklarını ve hısım olmak istediklerini bildirdi. Hazır olanları şahit tutarak kızlarını verdiklerini söyledi. Ebu Talip, Hatice radıyallahu anha'nın amcası Amr bin Esed'in de fikrini almak istedi. Amr,
şahit olun ki Hatice binti Hübeylid'i Muhammed'e verdim diyerek rızasını açıkladı. Konuşmalardan sonra herkesi neşe kapladı. Peygamberimiz iki deve kestirip yemekler vererek velime cemiyeti yaptılar. Nikahı İslami usul ve esasa uygun olarak Varaka kıydı. Efendimiz 25, Hatice validemiz 40 yaşında oldukları halde Hatice radıyallahu anha ile evlendiler. Hatice annemiz bütün malını sevgili peygamberimize hediye etti ve kendisinin de ona muhtaç olduğunu arz etti. Ebu Talip de evinde bir deve kestirerek Kureyş eşrafını çağırdı ve sevgili peygamberimiz de hanımını davet etti. Teşriflerinde sevincinden ağlayarak bütün üzüntülerinin gitmiş olduğunu söyledi.
Evlilikleri anlayışlı, müşfik, candan yardımcı Hazreti Hatice'nin vefatına kadar 24 yıl sürdü. O hayattayken Efendimiz başka bir kadınla evlenmedi. Sevgili Peygamberimizin İbrahim ismindeki çocuklarından başka bütün evlatları Hatice validemizden dünyaya gelmiştir. İlk çocukları Kasım'dır. Bu sebeple Peygamberimize Ebul Kasım denir. Diğer çocukları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah'tır. Böylece Hatice annemizin ikisi erkek, dördü kız olmak üzere 6 çocukları olmuştur. Kızların büyüğü Zeynep, küçüğü Fatıma'dır. Babasının göz bebeği yavrusu Fatıma, Efendimiz 40 yaşındayken dünyaya gelmiştir. Küçücük Kasım'la Abdullah, Mekke'de olmak üzere bütün çocukları kendileri hayattayken vefat ettiler. Sadece göz nurları Fatıma anneciğimiz hariç. Bu can yavruları kendilerinin büyük göçlerinden 6 ay sonra ebediyet alemine yollandılar.
İşte sevgili peygamberimizin bir bir yavrularını kaybetmeleri, onların böylesine zor bir imtihana tabi tutulmaları bazı müşrikleri zevklendiriyor. Bunlardan As bin Bâil ismindeki küstah,
Muhammed'in nesli kurudu, bundan böyle ebterdir, soyu bitti
deme cüretinde bulununca bu ağır sözler Yüce Allah'ı incitti ve Kevser suresini göndererek bu sefil söze cevap verdi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar. İnne şâni'eke huvel ebtar.
Elbette Rabbimizin buyurduğu oldu ve sevgilisine dil uzatanlar kurumuş ağaçlara dönerek onun mübarek soyu Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma evlatları Hasan ve Hüseyin efendilerimiz de devam etti. Hem de Yüce Allah bu soya öyle bir bereket verdi ki başka hiçbir nesilde görülmeyen ve görülmeyecek şekilde Hazreti Hüseyin çocukları Seyyidler ve Hazreti Hasan çocukları Şerifler çoğala çoğala bütün yeryüzüne dağıldılar. Sevgili Peygamberimizin geleceğini müjdeleyenlerden biri de Kas İbni Sa'ide. Devrin en iyi hatiplerinden. Arapçayı billurdan kelimelerle çok mükemmel şekilde tasarruf ediyor. Şu an Ukas Panayırı'nda. Çevresi dinleyenlerle sarılı. Dinleyicilerden bazıları da yine iyi söz ustalarında. Kas, kızıl bir devenin üzerinde. Yaşı, yüzü geçmiş. Kelimeleri seçerek, manayı ve maksadı en iyi ifade eden kelimenin bütün tesir gücünü hesaplayarak konuşuyor.
Ey insanlar! Gelin, dinlemeye, bellemeye ve ibret almaya ihtiyacınız var. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, ana babalarının yerini alır. Sonra onlar da gider. Vukuatın duru durağı yoktur. Birbirini takip eder. Kulak tutunuz, dikkat ediniz. Haber verir gökyüzünde. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen durmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerden hoşnut kaldıkları için mi dönmüyorlar? Yoksa orada tutulup uykuya mı dalıyorlar? Yemin ediyorum. Allah indinde öyle bir din var ki, şimdiki dininizden daha aziz, daha sevgili. Yemin ediyorum. Allah bir peygamber daha gönderecektir. Yakında zuhur edecek. Gölgesi üstümüze düşmeye başladı. O peygambere iman eden bahtlılara ne saadet. Onu inkar edecek bahtsızlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. Ey insanlar! Hani aba ve ecdad? Hani süslü kaşaneler? Hani taş saraylar sahibi Ad ve Semud? Hani tanrılık iddia eden Firavun? Ya Nemrut nerede? Onlar zengin ve kalabalıktı. Toprak onları değirmeninde öterek toz etti. Kemikleri bile kalmadı. Evleri ıssız ve kimsesiz. Yerlerini ve yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Aman, aman! Onlar gibi gafil olmayın ve onların izinde gitmeyin. Her şey ölümlüdür. Baki olan yalnız ve yalnız Cenab-ı Hak'tır. Tapılacak sadece Allah'tır. Doğmamış ve doğurmamıştır. Evvelkilerden nice nice hikmetler geriye kaldı. Unutmayın ki ölüm ırmağına girecek kıyı çok. Fakat kurtulacak yeri yoktur. İster yaşlı, ister küçük, vadesi dolan bir saniye bekleyemeden göçüp gidiyor. Bir daha geri gelmemek üzere gidiyor. Bunlar şüphesiz benim de sizin de akıbetiniz. İyi düşünün. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Niçin varız ve ne olacağız?
Kas İbn-i Saide sevgili peygamberimizi haber veriyordu. Ama ne tuhaftır ki kendisini dinleyenler arasında ahir zaman peygamberinin bulunduğunu bilmeden konuşuyordu. Bu sözlerden 2-3 yıl gibi az bir zaman sonra İslamiyet bütün insanlığa tebliğ edilmeye başlandı. Yazık ki Efendimiz insanlığı hakikate davet ederken Kass'ın ömrü bu daveti almaya yetmedi. Ölmüştü. Peygamberimiz İslamiyet'i yaymaya başladığında İyad kabilesinde Kass'ın yerini yine onun gibi bir muvahhid olan Carut almıştı. Carut bekledikleri son peygamberin bir güneş gibi zuhur ettiğini haber alınca, kabilesinin önde gelenlerini yanına alarak huzura çıkıp onun getirdiği dini kabul ettiler. Bir kabilenin bütünüyle müminler safına iltihakından memnun olan peygamberimiz, içinizde Kas İbni Saide'yi bilen var mı diye sordular.
Ya Resulallah! Cümlemiz biliriz. Bilhassa ben daha iyi tanırım. Çünkü hep onun yolundayım.
Efendimiz, Kas İbni Saide'nin Suku Ukaz'da kızıl tüylü bir devenin üzerinde olduğu halde,
yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur
diye yaptığı konuşmayı unutamıyorum. Daha başka şeyler de söylemişti. Hepsi hatırımda değil diye anlattılar.
Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, o gün Suku Ukaz'da Kas'ı dinleyenler arasında ben de vardım. Söylediklerinin tamamı aklımda dedi ve konuşmayı aynen tekrarladı.
Carud'un bir arkadaşı da izin alarak Kas'tan bir şiir okudu. Şiir çok açık bir şekilde sevgili peygamberimize haber veriyordu. Peygamberimiz kendilerini büyük bir aşkla insanlığa duyurmaya çalışan Kas için şu müjdeyi vererek onun dostlarını sevindirdiler.
Ümid ederim ki Cenab-ı Hak onu kıyamet günü tek başına bir ümmet olarak diriltecek ve bana yollayacaktır buyurdular. Peygamberimiz 39 yaşındalar. Gündüz vukua gelecek hadiseleri uykuyla uyanıklık arasındayken gece rüya olarak görebiliyorlar. Rüyalar aynen çıkıyor. Böylece insanlığın kurtarıcısı, nübüvvetin 46 cüzünden bir cüz olan bu sadık ve salih rüyalarla peygamberliğe hazırlanıyor. Yine bu sıralar, "Ya Muhammed" diye sesler duymaya devam ediyorlar. Büyük ana, vahyin inzaline, peygamberlik gelmesine 6 ay var. Bugünlerde yalnız kalmak istiyorlar. Yanlarına bir miktar yiyecek alarak Mekke'ye bir saat uzaklıkta olan Hira Dağı'ndaki bir mağaraya gidiyorlar. Derin gökler, engin çöl ve ıssız ve sessiz Hira Dağı. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın buyurduğu tarzda Rablerine ibadet ve muazzam tefekkür içindeler. Bazen Mekke'ye inerek Kabe-i Şerif'i ziyaret ve tavaf ettikten sonra evlerine gelip ekmek, zeytin gibi azık alarak yine Hira Dağı'na çekiliyorlar. Bazı kadınlar da faaliyetteler. Hatice radıyallahu anha'nın kalbine fitne sokmaya çalışıyorlar. Dedikleri şu:
"Bak, sen mal mülk neyin varsa ona bağışladın. Kocansa senden uzaklaşıyor. Herhalde seni sevmiyor."
Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz, "Bunlar benim ne aklıma ne hatırıma gelir. O benle alakasını kesmez. Kendisinde saadet nişanları ve peygamberlik işaretleri var. Yıllardır beklediklerimin yakında ortaya çıkacağını tahmin ediyorum." buyurdular. Hatice annenin üstün bir idrak ve sezişle ortaya koyduğu tespit tamamen isabetlidir. Ramazan ayının ortaları. Bir gece Efendimiz inzivada bulundukları Hira'dan evlerine dönüyorlar. Safa ile Merve arasına geldiklerinde bir sesle derinden derine ürperdiler.
"Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail."
diyen ses gökten geliyordu. Başlarını kaldırdıklarında Cebrail aleyhisselamı gördüler. İnsan şeklindeydi. Allah'ın sevgilisi, meleklerin en üstününü ilk defa gördüklerinden tanıyamadılar.
Acaba gördüğü ilahi bir hadise miydi, yoksa cin veya şeytanlar mı kendisiyle uğraşıyor? Cebrail kaybolana kadar bulundukları yerden kıpırdayamadan hep ona baka kaldılar. Büyük düşünce ve ızdırapla eve geldiler. Hemen kendilerini karşılayan zevceleri Hatice radıyallahu anha, "Yüzünde bu ana kadar şahit olmadığım bir nur müşahede ediyor ve bugüne kadar rastlamadığım bir güzel koku alıyorum." deyince,
"Ey Hatice, bir takım sesler işitiyor ve ışıklar görüyorum." diyerek şimdiye kadar yaşamadıkları bazı haller içinde olduklarını ifade ettiler. Ve şöyle buyurdular: "Cinlerin musallat olarak beni kahin yapmalarından korkuyorum. Halbuki ben putlardan da kahinlerden de nefret ediyorum."
Hatice anne, "Ey amcamın oğlu, ey Ebul Kasım, böyle deme ve korkma. Allah senin başına böyle şeyler vermez. Cinler semtine bile gelmez. Çünkü sen öyle güzel ahlaklısın ki sözlerin hep doğru. Emanete daima riayet edersin. Akrabalarla bağını kesmezsin. Misafiri seversin. Düşkünlere yardım edersin. Başına felaket gelmişlerin imdadına koşarsın. Lütfen sabır ve sebat göster. Bütün insanlığa peygamber olacağına eminim. Korkma. Allah seni üzmez ve utandırmaz." diyerek cesaret verdi.
Bundan bir gün sonra, miladi 611 tarihinin Şubat'ına denk gelen Ramazan ayının 17. gecesi. Güneş henüz doğmamış. Ortalıkta çıt yok. Dünya bir uçtan öbür uca kadar kalın bir sessizlik tabakasıyla kaplanmış gibi. O sallallahu aleyhi ve sellem bu ürpertici yalnızlıkta yine Hira mağarasında itikaf ve ibadetle meşguller. Gece sehere doğru akıyor. İşte tam bu sırada mağarayı bir ışık atomu patlatılmış gibi en dip noktaları dahi aydınlatan bir nur doldurdu. Sevgili peygamberimizin karşısında Cebrail aleyhisselam, çok güzel bir insan şeklinde. Üzerinde sırmalı atlastan bir cübbe var. Güzel kokular sürülmüş. Büyük melek konuşuyor. Konuşurken de semadan, dağlardan ve ağaçlardan sesi geliyor. Hayret verici bir hal. Bu an, kainatın yaşadığı en kıymetli zaman birimlerinden biridir. 40 yıldan beri tanıyan herkesin üstün ahlak ve yaratılışına tarifsiz bir hayranlık duyduğu Muhammedül Emin, Alak suresinin ilk 5 ayetiyle nebi olmaktadır. Melek ilahi emri iletiyor.
Oku.
Peygamberimiz, okumuşluğum yok. Ma ene bikari'in karşılığını veriyor. Bu cevap üzerine vahiy meleği peygamberimizi kucaklayarak kuvvetle sıkıyor ve tekrar oku diyor. Cevap ay. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam bir kez daha sıkıyor ve yine oku diyor. Cevap aynı, okumuşluğum yok. Cebrail peygamberimizi 3. defa sıkıp bıraktı. Ve onun kalbinde surenin silinmeyecek tarzda yer edecek hale geldiğini anlayınca ilahi fermanı nakletti. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbükel ekremüllezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem ya'lem.
Peygamberimiz de ayetleri melekle birlikte okumuştu. 23 yıl devam edecek olan vahiy başlamış ve ebedi İslam güneşi batmamak üzere bu gecenin seherinde doğmuştu. Cebrail'in görünmesi, onu 3 kere sıkması ve sureyi ezberletmesi hepsi an bile denmeyecek bir kısa zaman parçası içinde olmuş ve büyük melek gözden kaybolmuştu. Sevgili Peygamberimiz gelen surenin nehabetiyle ürpertilerle dolu olarak mağaradan çıkıp evinin yolunu tuttular. Eve varır varmaz, beni örtünüz buyurarak, heyecan ve ürpertileri geçene kadar istirahat edip sakinleştikten sonra yaşadıklarını Hatice'ye anlattılar. Hala karşılarına çıkan fevkaledeliğin rahmani mi, şeytani mi olduğundan emin değiller.
İşin hakikatini tahkik için Varaka bin Nevfel'e gittiler. Artık gözleri görmez olmuş, bu çok yaşlı ve alim zat, İşin doğrusunu onlara anlatabilirdi. Varaka Efendimiz'i dinledikten sonra,
bahsettiğin Cenab-ı Hakk'ın Musa ve İsa peygamberlere gönderdiği dürüstlük timsali manasında namusu ekber ünvanlı Cebrail'di. Yemin ederim ki sen İsa aleyhisselamın haber verdiği son peygambersin. Yakında ilahi emirleri tebliğ ve cihat buyrulur. Keşke ben de genç olsaydım da seni kavmin Mekke'den hicrete zorladıkları zaman yardımcı olabilseydim.
Efendimiz, Mekke'den mi çıkarılacağım diye hayretlerini belli ediyorlar.
Evet, seni yalan söylemekle itham edecekler. Vahiy tebliğ edip de milletinden düşmanlık görmemiş peygamber yoktur.
Varaka, 2 cihan güneşinin alnından öperek uğurladı. Efendimizin böylece peygamber olduklarına şüpheleri kalmadı. Ama ilk vahiyden sonra 3 yıl vahiy inmedi. Rabbinden haberin gecikmesi Resulullah'ı endişe ve üzüntülü düşüncelere sevk ediyordu. Bir gün yine bu haldeyken Hira mağarasına çıkmıştı. Orada ibadetten sonra evine gitmek üzere dağdan inerken bir ses işittiler. Başlarını kaldırıp baktıklarında Hira'da kendisine gelen meleği 600 kanadı açık olarak müthiş ürperti veren bir manzara ile yerle gök arasındaki kürsüde oturmuş olarak gördüler.
Efendimizin heyecandan mübarek kalpleri çarpmaya başladı ve kendilerini haşyet ve dehşet kapladı. dizüstü yere düştüler ve derhal kalkarak acele evlerine gelip beni örtünüz, beni örtünüz buyurdular ve örtündüler. Hatice validemiz etraflarında pervane. Bu esnada kendilerine Cebrail göründü. Müddessir suresinin ilk ayetlerini getirmişti. Tarihi an. Ona sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmesi için risalet vazifesi tebliğ ediliyor.
Ey elbisesine bürünen peygamber! Kalk da kavmini Allah'ın azabıyla korkut. İman etmezlerse azaba uğrayacaklarını kendilerine haber ver. Rabbini tenzih et. Elbiseni de daima temiz tut. Azaba sebep olan şeyleri terk etmekte sebat et.
Ayet-i kerime nazil olduğu sırada peygamberimiz Allahu Ekber diyerek tekbir getirdiler ve gelenin cin veya şeytan değil de melek olduğuna mutlak olarak inandılar. Cin ve şeytan tekbir getirilen yerde duramazdı.
Cenab-ı Hak Habibine gösterdiği büyük yakınlık ve tertemiz sevgiden dolayı Hazreti Hatice'ye bu şeref ve imtiyazı lütfetti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek derhal İslam dinini kabul etti. Peygamberimiz memnun oldular ve imam olarak zevceleriyle iki rekat namaz kıldılar.
Sevgili peygamberimizle Hazreti Hatice'yi namazda gören Hazreti Ali, Efendimiz'e bu yaptıklarının ne olduğunu sordu. Peygamberimiz ona İslamiyeti ve namazı anlatıp davetini yapınca henüz 10 yaşında bulunan ve hiçbir günaha bulaşmamış olan Hazreti Ali keremallahu veçe an bile geçirmeden biat etti. Böylece iman edenlerin ikincisi bir çocuk oluyordu. İslam'la şereflenen üçüncü kişi Zeyd bin Harise azat edildiği halde yüksek insandaki yüksek ahlaka hayran kalıp yanından ayrılmayan eski köle. Dördüncü müminse Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Kureyş'in en itibarlılarından, herkesin büyük hürmet duyduğu, ihtilafları en adil bir şekilde halleden değerli bir insan ve zengin bir tüccar. Hidayete ermeden önce de putlara tapmışlığı ve içki içmişliği yok. İslamiyet'in açıklanmadığı günlerde iş icabı Yemen'de bulunuyor. Burada karşılaştığı yaşlı bir zat kim olduğunu ve nereden gelip nereye gittiğini araştırarak onu yakından tanıyınca
"Şu günlerde sizin Mekke'de bir peygamber yeni bir dini ilan ediyor olmalı. Ona bir gençle olgun yaşta biri yardımcı olacaklardır. Genç gayet cesur ve atılgandır. Olgun yaştaki adamsa beyaz tenli ve zayıf vücutludur."
diyerek Ebu Bekir Efendimiz'i tarife başladı ve peygamberimize öven şiirler okudu. Sonra bu beyitleri bahsettiği peygambere arz etmesini ondan rica etti. Hazreti Ebu Bekir Mekke'ye dönünce aralarında Ebu Cehil'in de olduğu müşriklerin seçkinlerinden bir grup hoş geldin demek için ziyaretine geldiler. Ebu Bekir radıyallahu anh,
şehirde mühim bir şey var mı diye sorunca, zaten bu suali kollayan münkirler,
"Şu senin pek kıymet verdiğin Muhammed var ya, Ebu Talib'in yetimi, peygamber olduğunu iddia etmeye başladı. Eğer arada senin hatırın olmasaydı, biz işini çoktan bitirecektik. Ama şimdi sen gerekeni yaparsın."
Bunu işiten akıllı insan, onları münasip bir şekilde savdıktan sonra arkadaşına geldi ve, "Ya Muhammed, işittiğime göre sen atalarının dinini terk etmişsin, doğru mu?" dedi.
Efendimiz şöyle buyurdular: "Ey Ebu Bekir, ben Allah'ın sana ve bütün insanlara gönderdiği peygamberim. Allah'ın birliğine, benim peygamberliğime iman et." Hazreti Ebu Bekir, Resul olduğuna dair delilin olup olmadığını sordu. Efendimiz, "Evet, Yemen'de konuştuğun ihtiyar zat" dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, "Yemen'de birkaç ihtiyarla görüşüp konuştum, hangisini kastediyorsunuz?" deyince, "Sana şiir söyleyeni" buyurdular. Hazreti Ebu Bekir çok sevindi ve ey aziz dostum, sana bu haberi veren kim diye merakını dile getirince, Resulullah, önceki peygamberlere gelmiş olan büyük melek dediler.
Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, peygamberimizin elini tutarak, hiç tereddüt etmeden kalbinin bütün hücreleriyle kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Onun yeni dini seçişi İslamiyet'e destek ve kuvvet sağlıyordu.
Bir ağaçtan öbür ağaca hayat taşıyan berrak su akıntısındaki sükunet misali, tebliğ ilk 3 yılında bir gönülden bir gönüle sessizce akıp durdu. Namazda bile sureler yüksek sesle okunmuyor, fakat müminlere ilişen de yok. Çünkü müşriklerin putlarına tapınmalarına henüz bir şey söylenmiyor.
Efendimiz, mesele üzerinde uzunca düşünüp bütün çetinliklerini gözden geçirdiği günlerde Cebrail emri bir an evvel yapmaya başlamasına dair vahiy indirdi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz Hazreti Ali'yi yollayarak yakınlarını Ebu Talib'in evinde topladılar. Gelen 45 kişinin ikisi kadın, diğerleri erkek. Halası Hazreti Safiye'nin tavsiyesine uyarak Ebu Leheb'i davet etmediler. Ama o da gelmişti. Allah'ın Resulü misafirlere ancak bir kişiye yetecek miktarda bir kab yemek ile bir tas süt çıkartıp onları sofraya buyur ettiler. Ve besmele çekerek önce kendileri başladılar. Hayret verici bir şey oluyordu. Herkes yediği halde ne yemek eksiliyordu ne süt. Tamamı karnını doyurdu ama yemek de süt de ilk andaki şekliyle olduğu gibi kaldı. Bu mucize herkesi şaşkına çevirdi.
Yemekten sonra Hakikat Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem onları tam İslamiyet'e kabule çağıracaktı ki Ebu Leheb, sihrin de böylesini hiç görmemiştik. Sizi bir güzel büyüledi iftirasını atarak Hak Resul'e döndü ve yılan ıslığını andıran sesiyle bir sürü hakaret yağdırdı. Ve gelenler dağıldılar. Her şeyin peygamberi hak bildiği yolda yürümeye devam ediyor, nasibi olanlar bir bir hidayete ermekte. Cebrail aleyhisselamla yeni bir vahiy nazil oldu. Şimdi sadece yakın akrabalar değil, herkes Müslüman olmaya davet edilecek.
Sana emrolunan şeyi açıkla. Tekrar tekrar, ısrarla anlat. Müşriklere aldın.
Şanlı peygamber Safa tepesindeler. Yüksek bir taşın üzerine çıkmış olarak mübarek parmaklarını kulaklarına koyup gür ve billur bir sesle Mekke'ye doğru seslendiler.
Kim bu sesler öyle?
Muhammedül Emin. Safa tepesine çıkmış, bizleri çağırıyor.
Gitsek mi acaba?
Bir bakalım mühim haberi ne? Belki düşman baskını falan vardır. O emin insandır, doğruyu haber verir.
Hadi öyleyse.
Az sonra nefes nefese bir kalabalık Fahri Kainat'ın karşısına dizilmişti.
Hayırdır ya Muhammed? Bizi merakta koydun.
Gözler hep onda. Muhakkak önemli bir şey var ki bu tepeye çıkarak ahaliyi yanına çağırdı. Tane tane konuşuyor. Ve İslam'a gelmeyen bu insanların akıl, vicdan, idrak ve basiretlerindeki pası sökmeye uğraşıyorlar. Şu dağın ardından veya şu vadinin içinden düşman atlılarının çıkacağını veya sabah akşam baskına uğrayacağınızı söylesem bana inanır mısınız?
Elbette. Sen hep doğru söyledin. Sen de doğruluktan gayrı bir şey ummayın.
Habibi Ekrem istediği cevabı almıştı. Bunun üzerine Kureyş'in bütün ailelerini isim isim sayarak onları tevhide çağırdılar. Sizleri kıyamet gününün azabıyla korkutmaya memurum. Sizi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, Allah birdir ve kendisinden başka yaratıcı yoktur diyerek iman etmeye davet ediyorum. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Eğer dediklerime inanırsanız yeriniz cennet olacaktır. La ilahe illallah demezseniz size ne dünyada bir yarar ne de öte alemde bir imkan temin edebilirim. Kalabalık şok oldu. Ebu Leheb ilk atılan, ilk söze karışan Çin kusan yine o. Gözleri dışarı fırlamış. Öfkeden yanakları al al. Kudurmuş gibi bir taşa sarılıp o güzeller güzeli efendimize fırlattı. Bir taraftan da bağırıyordu.
Bizi bunun için mi topladın?
Öbürleri bir şeycik demezken hem de bir amcanın böyle zalimane davranışı. Kainatın bir tanesine taş atan bu eller kurusa müstahak değil mi? İnsanlığın baş tacına risalet vazifesinde engel olmaya çalışan sadece Ebu Leheb değil, karısı Ümmü Cemil de geceleri peygamberimizin geçeceği yollara diken dökerek yıldırma gayretinde. Allah-u Teala sevgilisine taş atana Tebbet suresiyle Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu dedikten sonra Ümmü Cemil'i Hammaletel Hatab, odun hamalı olarak aşağıladı. Sure karı kocanın kötülükleri sebebiyle inzal olmuştu. Haklarında hususi vahiy gelip de böyle yerin dibine geçirilmeleri Ebu Leheb'i Mecnun'a çevirdi. Derhal oğulları Utbe ile Uteybe'ye koştu ve
"Kat'i emirdir. Hemen karılarınızı boşayın. Derhal, hiç vakit kaybetmeden."
Çünkü sevgili peygamberimizin kızlarından Rukayye Utbe ile Ümmü Gülsüm Uteybe ile evliydi. Murdar adam gelinlerini boşatarak can yavrularına verilen bu sıkıntı ile peygamberimizden intikam alıyordu. Peki Utbe ve Uteybe Allah Resulü'nün kızlarını boşayacak mı? Maalesef. Onun damadı olmak devletini bırakıp babalarının küfrüne destek oldular. Uteybe sade boşanmakla kalmayıp yüksek huzura koşarak bağıra bağıra
"Seni sevmiyorum. Dinimi de inkar ediyorum. Bu sebeple kızını da boşadın."
dedi ve Efendimizin yakasına yapışarak gömleğini yırttı. Sevgili peygamberimiz çok incindiler ve
"Ya Rabbi, onun üzerine canavarlarından bir canavar musallat et."
diye beddua ettiler. Onun duası geri çevrilir mi? Uteybe Şam yolundayken bir aslan tarafından parça parça edilerek berbat bir akıbetle ölüp gitti.
Allah beni size peygamber olarak gönderdi ve bir de kitap indirdi ve müjdeleyici ve korkutucu olmamı buyurdu. Rabbimin emir ve yasaklarını size tebliğ ettim ve nasihatta bulundum. Dediklerimi kabul ederseniz bu dünyada da ahirette de saadetinize vesile olur. Şayet reddederseniz yüce Allah aramızda bir hüküm verene kadar tebliğe devamla sabretmek vazifem olacaktır.